Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Tağut velayetinde Müslüman olarak yaşanabilir mi? Müslüman olarak yaşamak ne demektir? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu podcast Ayetullah Hamenei'nin Hicri Şems'e 1353 yılında verdiği ve 4 bölümden iman, tevhid, nübüvvet ve velayet başlıklarından oluşan konuşmalarından derlenen bir kitabın adını taşımaktadır. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugünkü sohbetimizde velayet konusuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hep birlikte dinleyelim. Mübarek Ramazan ayının son günü gelmişti. İmam Hasan aleyhisselam, caminin hatibi Seyyid Ali Hamenei konuşmasını özetleyerek şöyle başladı. Geçtiğimiz günlerde velayet meselesini ele aldık ve velayeti şöyle tanımladık. Müslümanlar arasında sağlam bir bağ ve güçlü bir ilişki oluşturmak. Müminlerin safı ile iman etmeyenlerin safı arasındaki her türlü bağımlılığı koparmak. Ve bir sonraki aşamada tüm müminler ile İslami toplumun yöneten merkezi güç ve odak noktası arasında çok güçlü bir bağ kurmak. Yani veli, imam ve yönetici ile ilişkili olmak. Ayrıca İslam toplumunun veli ve yöneticisinin kim olduğunu açıklayan Maide suresinin 55. ayetini de sizlere kıraat ettik. Bugün ise velayet meselesinin bir sonucu olan hicret konusuna değinmek istiyoruz. Seyyid Ali camide bulunan cemaate şöyle bir göz attı ve sözlerine şöyle devam etti. İnsan eğer tağutun ve şeytanın velayeti altına girmişse hicret etmelidir. Peki neden hicret? Her insan Allah'ın ve onun velisinin velayeti altında yaşamak istiyorsa tüm maddi manevi gücünü Allah'a kulluk yolunda harcamalıdır. Eğer bir yerde gücümüz ve yeteneklerimiz Allah yolunun dışında harcanıyorsa bu Allah'ın emirleri doğrultusunda yaşamadığımızı gösterir. O halde Müslüman olmak ve iman dolu bir hayat sürdürmek istiyorsak, kendimizi Allah dışındaki velayetlerin yani tağutun egemenliğinden kurtarıp Allah'ın velayeti altına almalıyız. İşte zulmün velayetinden çıkıp adaletin velayetine girmeye hicret denir. Peki insan neden tağutun ve şeytanın velayetinden kaçmalı ve hicret etmelidir? Bu çok önemli bir sorudur. Dikkat edin ve bu soruya İslami ve dini bilgilerinize dayanarak bir cevap vermeye çalışın. Peki, tağutun velayeti altında bulunup aynı zamanda Müslüman kalmak mümkün değil mi acaba? Bir yerde ilahi olmayan bir güç hakim olabilir ve insanın bedenini, ruhunu ve düşüncesini kontrol edebilir. Bu durumda mümince bir hayat yaşamak mümkün müdür? Yoksa imkansız mıdır? Lütfen herkes kendi zihninde bir cevap hazırlasın. Eğer düşüncelerimiz ve eylemlerimiz şeytanın belirlediği sınırlar içinde şekilleniyorsa, şiddetli akıntıya kapılmış bir insan gibi oluruz. Böyle bir kişi her ne kadar kurtulmak için çırpınsa da suyun akışı onu kendi istediği yöne değil, akıntının götürdüğü yöne sürükler. Tağutun velayeti işte böyledir. Tağutun ve şeytanın velayeti mümini görünmez bir cahiliye düzeninin ağıyla kuşatır ve onun özgürlüğünü elinden alır. Kişiyi farkında olmadan o sistemin kaçınılmaz akıbetine doğru sürükler. Yüce Allah Kasas suresinin 41. ayetinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ.
Onları İnsanları ateşe çağıran önderler kıldık. Ve yine İbrahim suresinin 28. ayetinde şöyle buyurulmakta.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ.
Allah'ın nimetini küfre değiştirenleri ve kavimlerini helak yurduna konduranları görmedin mi? Peki bu ayette bahsedilen nimet nedir? Binlerce insanın işlerini yönetmek, insan zekası ve yetenekleri üzerinde söz sahibi olmak büyük bir nimetten bazı yöneticiler bu nimeti inkar etmiş ve kötüye kullanmışlardır. Bunun sonucunda sadece kendileri değil, onların egemenliği altında yaşayan halklar da felakete sürüklenmiştir. Bir gün İmam Musa Kazım aleyhisselam bu ayeti Abbasi halifesi Harun Reşid'e okudu. Ve ona, sen hem kendini hem de halkını en kötü ve en helak edici sona sürükleyen kişisin. Dikkat edin. Harun Reşid görünüşte Allah'a ve peygambere inanıyordu. Ancak imam ona bu ayeti okuyarak kafirin yalnızca Allah yoktur ve peygamber bir efsanedir diyen kişinin olmadığını da anlatmak istedi. Bu tür insanlar kafirlerin en hayırlısıdırlar ve işlerindeki inançları kolaylıkla ortaya koyarlar ve bizim onlara karşı tavrımızı belirlerler. Ancak daha da tehlikeli bir kafir, Allah'ın nimetlerini inkar eden ve kötüye kullanandır. Yani Allah'ın verdiği nimetleri iyiye kullanması gerekirken onları yanlış ve kötü yolda harcayan kişidir. İşte bu tür bir kafir yalnızca kendisini değil, ona bağlı olan herkesi cehenneme sürükler. Tağutun velayeti altında yaşayan bir insan büyük ölçüde iradesini kaybeder. Seyyid Ali başını çevirerek şöyle sordu. Hiç kalabalık bir toplum içinde bulundunuz mu? Gitmek istediğiniz yön bellidir. Ama kalabalık sizi bir saman çöpü gibi başka bir yöne sürükler. İnsan iyi olmak ister. İyi yaşamak, Müslüman olarak kalmak ve Müslüman olarak ölmek ister. Ancak toplumsal akış onu farkında olmadan başka bir yöne sürükleyip götürür. En acısı da başkalarının yönlendirmesiyle sürüklendiğinin farkında bile olmamasıdır. Denizden tutulan balıkları hiç gördünüz mü? Binlerce balık açık denizden balıkçı ağıyla kıyıya doğru çekilir. Balıklar kendi iradeleriyle hareket ettiklerini zannederler. Ancak aslında tamamen iradesizdirler. Onların varacağı yer balıkçının istediği yerdir. İşte cahiliye sisteminin bu görünmez ağı da insanı öyle bir şekilde yönlendirir ki bazen kişi saadete kurtuluşa doğru ilerlediğini zanneder. Fakat farkında olmadan şu ayetin muhatabı olur. İbrahim suresinin 29. ayetinde şöyle buyrulur.
Cehenneme yaslavnaha ve bi'sel karar.
Onların hepsi de cehenneme girecekler. Ne kötü bir konaklama yeridir orası. Bu durumu biraz İslam tarihiyle karşılaştıralım. Dünya genelinde bilgi ve bilinç düzeyinin düşük olduğu bir dönemde, İslam toplumu içinde büyük bir ilim ve kültür dalgası yükseldi. Büyük Müslüman mütercimler eski medeniyetlerin eserlerini tercüme edip Müslümanlar arasında yaydılar. Müslümanlar tarih, tabiat bilimleri, tıp, astronomi hatta sanat alanlarında kayda değer ilerlemeler kaydettiler. Öyle ki Fransız tarihçi ve sosyolog Gustave Le Bon, diğer oryantalistler İslam biliminde yükselişini görerek Hicri 2. 3. ve 4. yüzyılları İslam'ın parlama çağı olarak adlandırdılar. Alman oryantalist Adam Mez, Hicri 4. asırda İslam Medeniyeti adlı kitabında bu dönemdeki büyük İslami medeniyeti detaylı bir şekilde anlatmıştır. Çoğu batılı araştırmacıların gözleri Hicri 2. 3. ve 4. yüzyıllara hayranlıkla kilitlenmiştir. Peki neden? Çünkü o dönemde İslam toplumunda olağanüstü bir canlılık, enerji ve ilmi hareketlilik vardı. Ancak şimdi size soruyorum. O gün gerçekleşen tüm bu bilimsel ve kültürel faaliyetler gerçekten İslam toplumu ve insanlığın yararına mı oldu? Biz gayrimüslim dünyaya karşı durarak diyoruz ki İslam dünyası üniversiteler kurdu. Doğa bilimleri, tıp ve felsefede büyük ilerlemeler kaydetti. Ama hakkaniyetle sormamız gerekirse neden 10 asır sonra bugün İslam toplumu bu mirastan yoksun kaldı? Neden o bilimsel ve kültürel zenginlik bizde kalmadı? Neden bugün dünyada parlamıyoruz? Sebep, o dönemki tüm ilmi ve kültürel hareketliliğin tağutun hakimiyeti altında olması değil midir? Çeviri faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar, halifelerin isimleri tarihe kazınsın diye yapılıyordu. Eğer o dönemde tüm bu bilimsel ve sanatsal faaliyetler yerine Ehl-i Beyt'in önderliği kabul edilseydi, İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam yönetiminde bir toplum şekillenseydi, hem bilim gelişir hem de insanlık ilerlerdi. Ancak ne yazık ki bugünkü modern dünyanın çarpık medeniyeti gibi o dönemde de bilim ve keşifler vardı. Fakat ahlaki ve insani değerler yoktu. Bugün olduğu gibi o zaman da büyük servetler azınlığın elindeyken milyonlarca insan açlık içinde kıvranıyordu. Hicri 2. 3. ve 4. asırlarda da aynı şey yaşandı. Bilim ilerledi Ama aristokrasi ve zulüm de arttı. Ölümcül açlıklar, aşırı zenginlikler yan yanaydı. Bu dönemde aklı selim insanlar katledildi. Mualla bin Huneys, Kufe pazarında asıldı. Yahya bin Ümmü Tavil'in elleri ve ayakları kesildi ve dili koparıldı. Yahya bin Zeyd 18 yaşında Horasan dağlarında öldürüldü. Zeyd bin Ali'nin cesedi 4 yıl boyunca dar ağacında kaldı. Peki bu insanlar Gustav Le Bon'un övdüğü o büyük medeniyetle bağlantılı mıydı? Hayır. Aksine o medeniyete karşı mücadele edenlerdi. Ancak insanlık gerçek anlamda onlarla iftihar etmelidir. Şimdi şu soruya cevap verin. Tağutun hakim olduğu bir sistemde Müslümanca yaşamak mümkün müdür? Müslümanca yaşamak ne demektir? Müslümanca yaşamak, bir insanın tüm imkanlarını, enerjisini, gücünü ve yeteneklerini bütünüyle Allah'a adaması demektir. Malı, canı, günlük hayatı, uykusu, düşüncesi ve her şeyi Allah'a ait olmalıdır. Peki böyle bir hayatın örneği var mıdır? Evet, Medine toplumu Allah Resulü'nün zamanında bunun en güzel örneğidir. Tağuti sistemlerden kaçan insanlar Allah'a hicret etti ve Medine'de İslami bir toplum oluşturdular. Medine toplumu Resulullah'ın zamanında gerçek anlamda Allah'a kul olan insanların yaşadığı bir topluluktu. Orada Yahudi ve Hristiyanlar da İslam'ın hakimiyeti altında yaşadılar. Bireysel ibadetlerinde kendi dinlerini uyguluyorlardı. Ama toplumsal düzen açısından cahiliye sisteminde yaşayan birçok Müslümandan daha çok İslam'a bağlıydılar. Çünkü o toplumda mal, dil, düşünce, duygular ve her insani faaliyet Allah yolunda kullanılıyordu. Dolayısıyla Allah'ın hakim olduğu bir toplum ile tağutun hakim olduğu bir toplum arasında büyük bir fark vardır. Bir Müslüman ne kadar dindar olursa olsun tağuti bir düzende yaşadığında onun Müslümanlığı bir noktada tağuta hizmet etmek zorunda kalır. Bu durumda kişi Allah'a %100 kul olamaz. Usul-i Kafi, Şeyh Muhammed Kuleyni tarafından derlenen Şii hadislerinin en önemli ve güvenilir eserlerinden biridir. Bu kitapta farklı dillerde nakledilen bir hadis yer almaktadır. Bu hadiste şöyle buyurulmaktadır. Veliyullah'ın velayeti altında yaşayanlar kurtuluşa erenlerdir. Kişisel işlerinde kusurları ve günahları olsa bile. Ancak şeytanın ve tağutun yönetimi altında yaşayanlar bedbaht ve azaba uğrayacak olanlardır. Kişisel hayatlarında iyilik yapsalar ve güzel ameller işleseler bile. Bu gerçekten çok ilginçtir. Ben bu hadisi şöyle bir örnekle açıklıyorum. Bir kişi şehirler arası bir otobüse biner ve hedefi ülkenin kuzeyindeki bir şehirdir. Eğer otobüs kuzeye doğru gidiyorsa kişi kaçınılmaz olarak hedefine ulaşacaktır. Ancak eğer otobüs yanlışlıkla güneye gidiyorsa o kişi ne yaparsa yapsın hedeflediği yere varamayacaktır. Şimdi kuzeye giden otobüste yolcular birbirlerine karşı iyi, nazik ve saygılı olsalar da şoför de düzgün biri olsa elbette daha güzel olur. Ama eğer bu yolculuk sırasında bazı sıkıntılar ve zorluklar yaşansa dahi kişi eninde sonunda hedefine ulaşacaktır. Ancak otobüs yanlış yöne yani güneye gidiyorsa yolcular birbirlerine ne kadar iyi davranırsa davransın, ne kadar kibar ve saygılı olurlarsa olsunlar sonuç değişmez. Çünkü bu otobüs hedeflenen yere ulaşamaz. Tağutun yönetiminde olan bir toplum işte böyle bir otobüse benzer. Şoförü güvenilmez ve yolu bilmiyordur. Böyle bir toplumda insanlar asla hedeflerine ulaşamaz ve Müslüman kalamazlar. Peki böyle bir toplumda yaşayanlar ne yapmalıdır? Bu sorunun cevabını Allah-u Teala Nisa suresinin 97. ayetinde veriyor. Ayette şöyle buyurulmakta.
اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا ف۪يمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَف۪ينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا ف۪يهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
Melekler, nefislerine zulmedenlerin canını aldığında, neredeydiniz? Hangi saftaydınız derler. Derler ki biz yeryüzünde müşriklerin safında yer almak zorunda olan çaresiz mustazaflardık. Melekler Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya derler. Bunların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o. Mustazaflar hareketlerinde, duruşlarında, yaklaşım ve faaliyetlerinde hiçbir iradeye sahip olmayan bir topluluktur. Aynı şekilde bir toplumda olup bitenlerden habersiz olan, nereye götürüldüklerini bilmeyen, kendilerini kimin götürdüğünü anlamayan ve gitmemeyi nasıl başarabileceklerini bile fark edemeyenler de mustazaf sayılırlar. Halkın bilinçsiz çoğunluğu toplumun mustazaf kesimidir. Ancak insanın öz değerine önem veren, adil bir sistemle yönetilen toplumlarda durum farklıdır. Öyle bir toplum ki lideri Allah'ın peygamberidir. Aynı Allah, kendisine vahiy inen ve hiçbir istişareye ihtiyacı olmayan peygamberine, insanların onurunu yükseltmek ve onlara değer vermek için Ali İmran suresinin 159. ayetinde şöyle buyurmuştur.
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
İş konusunda onlarla danış. Böyle bir toplumda insanlar bilinçsiz ve mustazaf olmazlar. Ancak zalim ve cahilce yönetilen toplumlarda halkın büyük kısmı mustazaf hale gelir. Ve onlar tağutun egemenliğinden çıkmak için hicret etmezlerse varacakları yer cehennem olacaktır. Oysa eğer hicret etselerdi durumları tamamen değişirdi. Nisa suresinin 100. ayetinde şöyle buyruluyor.
وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer de bulur. Genişlik de. Kim Allah'a ve peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Seyyid Ali Hameni'i saatine şöyle bir baktı ve sonra şunları buyurdu. Evet, vakit sona erdi. Fakat şu konuyu da söylemek istiyorum. Peygamber küfür diyarından hicret ettiğinde bizzat İslami ve ilahi bir toplumun temelini attı. O hicret etmeden önce bir iman sahibi bir toplum yoktu. Ancak o hicretiyle bu toplumu kurdu. O halde bazen bir grup insanın tıpkı peygamber gibi hicretin ve toplum inşasının başlangıç noktası olması gerekir ki müminler oraya hicret edebilsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili dinleyiciler, Kur'an'da İslam Düşüncesi'nin Ana Hatları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde velayet ve hicret konusuna değindik. Bir sonraki bölümde maat konusunu ele almak istiyoruz. Bu bölüm ilginizi çektiyse arkadaşlarınıza tavsiye edip bir sonraki bölümde bize katılabilirsiniz. Podcastlerimizle ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza da tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası. Thank you.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini, güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bugün aile ocağı ve toplumda ifa ettiği rolü üzerinde durmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim. Aile ocağı en köklü sosyal kurumdur. Kuşkusuz aile kurumunun baş ağrısı ve güçlü olması toplumun da baş ağrısına ve güçlenmesine katkı sağlar ve bilakis aile ocağının baş ağrısızlığı ve sarsılması toplumsal ve hatta siyasi sorunları ve krizleri tetikler. Aile düzeninin tüm sosyal arenalarda önemi itibariyle aile meseleleriyle ilgilenmek kaçınılmaz bir zaruret olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden biz de bu önemli kurumu ve çeşitli boyutlarını tanımak için sizler için yeni bir dizi sohbet programı hazırladık. Aile Ocağı Sevgi ve Aşk Yuvası başlığı altında hazırladığımız dizi sohbetimiz boyunca aile ocağının önemi ve güçlendirilmesinin yolları ile tanışmanın yanı sıra aile fertlerinin görev ve birbirine ve topluma karşı sorumluluklarını irdelemeye çalışacağız. İslam dini açısından ailenin, bir yerin ve toplumun sağlığı üzerindeki etkisi, aile temellerinin güçlendirilmesi, çağdaş dünyada aileyi tehdit eden tehlikeler ve yine İslam öğretileri temeline dayanan yöntemlerle aile ocağının temellerinin güçlendirilmesi, dizi sohbetimiz boyunca üzerinde durmak istediğimiz bazı önemli başlıklardır. Bu çerçevede istihdam, sosyal bozukluklar, kültürel ve sosyal iletişim ve benzeri meselelerin aile temelinin pekiştirilmesi üzerindeki etkileri de ele alınacak diğer konuların arasında yer alıyor. Öte yandan kadınların aile içindeki eksen rolü itibariyle sohbetimizin bir bölümünü de İranlı kadınların aile içindeki özel konumu ve rolüne ayıracağız. Sohbetimizin detaylarına başlamadan önce ilkin aileden bir tanım sunmak istiyoruz sizlere. Aile hakkında çeşitli teorisyenlerin görüşlerinden etkilenen farklı tanımlar sunuluyor. Ancak basit bir tanımlamada aileyi sosyal yaşamın ilk hücresi veya birimi ve bir kadın ve bir erkekten ve muhtemelen bir veya birkaç çocuktan oluşan toplumun en temel kurumlarından biri olarak tanımlayabiliriz. Aile, toplum adı verdiğimiz bir yapılanmanın en temel taşıdır ve sosyal düşüncelerin ve ahlakın oluşmasında ve toplumu bir kimliğin şekillenmesinde etkili sayılır. Sosyologlar ise aile ocağının sosyal yaşam alanındaki önemine vurgu yapıyor. Batılı sosyologlardan Burgess ve Locke'a göre aile, evlilik bağı, kan bağı veya birbirini koca, karı, anne, baba, erkek kardeş ve kız kardeş olarak benimseyen ve karşılıklı iletişimde bulunan ve ortak bir kültürü yaratan ve belli bir ünitede bir arada yaşayan insanlardan oluşan bir topluluktur. Aile kurumu ister seküler ister dindar tüm toplumlarda benimsenen ve belli bir rolü, konumu, şanı ve çeşitli işlevi bulunan tek sosyal nizamdır. aile tüm sosyal kurumların ve teşekküllerin birinci temel taşıdır. Yine bir medeniyetin oluşması, miras meselesi, insaniyetin genişlemesi ve ilerlemesi de aile ocağıyla ilgilidir. Ayrıca tüm sünnetler, örf ve adetler, bireysel ve sosyal özellikler aile aracılığı ile yeni kuşağa aktarılır. Toplum ailelerden oluştuğuna göre aile içinde her türlü sorun ve kriz doğal olarak toplumu da etkiler ve bilmukabil aile kurumu da çerçevesindeki toplumdan etkilenir. Kuşkusuz doğru plan yapmak ve aileyi doğru yönlendirmek ve yönetmekle daha sağlıklı ve daha dinamik bir topluma kavuşmak mümkündür. Son zamanlarda küresel gelişmeler ve modernitenin etkileri ve ayrıca aile konusu ile ilgili yanlış ve sorumsuz yaklaşımların yaygınlanması yüzünden maalesef birçok toplumda aile kurumunun temellerinin zayıfladığına şahit olmaktayız. Ancak İran İslam Cumhuriyeti nizamında bu nizamın dayandığı dini inanç ve değerler çerçevesinde İranlı aileler günümüz dünyanın bu tür sorunlarından oldukça uzaktır. Ama yine de sanal dünyanın tesirleri ve sulta düzenine bağlı medyanın İslami toplumlarda aile ocağına hakim olan kültür ve kuralları yumuşamak, savaş çerçevesinde hedef seçmesi yüzünden İranlı ailelerde çağımızda söz konusu olan tehditlere maruz kalmaktadır. Gerçekte aile ocağını korumak ve dıştan gelen tehditlerle mücadele etmek için her şeyden önce ailenin işlevlerini incelemek lazım. Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini, güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimleri ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetlere ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Geçen bölümlerde tevhidden söz ettik ve dedik ki insan tevhidi idrak edebilmek için varlık alemi üzerinde düşünmesi, böylece Yüce Allah'ın ilim ve gücünü idrak etmesi gerekir. Varlık alemi aslında Allah'ı tanımak için en iyi ve en güzel derstir. Kur'an-ı Kerim ayetleri de insanları varlık alemi üzerinde düşünmeye davet ediyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Yüce Allah doğal olgulardan kendi ayetleri şeklinde söz ediyor ve insanların bu ayetlerin üzerinde düşünerek Allah'ı daha iyi tanımaları gerektiğini buyuruyor. Bugünkü sohbetimizde ilahi tedbir ve gücün cilveleri ile tanışmamızın devamında hayvanların şaşırtan aleminden söz edeceğiz.
Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim ayetlerin bazı hayvanların yaratılışına işaret ediyor. Gerçekten de deveden karıncaya ve bal arısına kadar farklı ve türlü boyutlarda yaratılan hayvanlar aleminde oldukça ilginç ve acayip sırlar yatmaktadır. Yaratılış alemi o kadar geniştir ki belki de içinde ne kadar canlı türü yaşadığını tespit etmek bile zor olabilir. Bazı hayvanlar göz kamaştıran güzelliğe sahiptir. Bazıları ise insanlara getirdikleri faydaları açısından önem arz eder. Hayvanlar aynı zamanda her biri kendine özgü diliyle alemlere yaratan Allah'ı zikrediyor. Sizler de herhalde yer yer dört ayaklı hayvanların yaşamını incelemişsinizdir. Özellikle dört ayaklı hayvanlar insanlar için birçok yararlara bulunuyor. Yüce Allah bu hayvanları insanların elinde evcilleşecek şekilde yaratmıştır. Öyle ki şimdi bu hayvanlar olmaksızın insanların yaşamı zorlaşır. İnek ve koyun gibi dört ayaklı hayvanların faydalarından biri onların sütünden yararlanmaktır. Süt oldukça zengin bir besin maddesidir ve insan vücudunun ihtiyaç duyduğu bir gıda maddesi sayılır. Sütten bir de süt ürünleri dediğimiz ürünler de yapılır.
Dört ayaklı hayvanlar ta eski çağlardan bu yana insanların taşımacılık alanında hizmet vermiştir. Günümüzde taşımacılık sektöründe yaşanan onca gelişmeye karşın köylüler ve dağcılar dağlık alanlarda sarp yolları aşmak için at ve katır gibi hayvanlardan yararlanır. Yüce Allah Nahl suresinin 5 ila 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı şeyler ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yerseniz. Sizin için onlardan ayrıca akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken bir güzellik, bir zevk vardır. Bu hayvanlar sizin ağırlıklarınızı ancak güçlüklere katlanarak varabileceğiniz bir memlekete taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok şefkatli, pek merhametlidir. Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve gözlere zinet olsun diye yarattı. Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice nakil vasıtaları yaratır.
Tahran Radyosu.
Şimdi gelin şu dört ayaklı hayvanlardan biriyle daha yakından tanışalım. Bu hayvan oldukça dirençli ve insanlar için yararlı bir hayvandır. Şöyle bir çölün veya kurak bir vadinin manzarasını düşünün. Hani güneş doğarken ya da batarken. Şimdi bu manzaraya düzgün bir sıra halinde yoluna devam eden bir deve sürüsünü ekleyin. Evet, güzel manzaramız şimdi tamamlanmış oldu. Develer binlerce yıldır yeryüzünde çölleri kat eden ve bir başından bir başına insanları ve malları taşıyan sessiz hayvanlardır. İnsanlar bu hayvanın nasıl günlerce susuzluğa dayanarak en ağır yükleri çölün bir noktasından bir başka noktasına taşıdığını da hayretle izliyor.
Devenin yaratılışında oldukça ilginç ve şaşırtıcı detaylar göze çarpıyor. Örneğin en başta bu emektar hayvanın vücudu nasıl tasarlanmıştır? Bilindiği üzere çöllerde biten bitkiler genellikle dikenli ve sert bitkilerdir. Ama buna karşın bu bitkilerden beslenmek deve için oldukça kolaydır. Çünkü devenin ağzının iç kısmı oldukça sert bir deri ile kaplıdır. Bu yüzden bu sabırlı hayvan çölün en sert ve en kurumuş otlarından ağzı yaralanmadan beslenebilir.
Devenin kirpikleri oldukça gür ve birbirine yapışık gibidir. Bu özellik devenin gözünü çölde savrulan kumdan korur. Çölde şiddetli fırtına ve hava muhalefeti durumunda Yüce Allah devenin gözlerini, kulaklarını ve burnunu korumak için özel organlar vermiştir. Öyle ki bu hayvan en şiddetli fırtınalarda bile yoluna devam edebiliyor ve burnunun deliklerini kapatmasına karşın nefes alarak hayatta kalıyor. Öte yandan devenin karnının kapasitesi oldukça yüksektir ve bu yüzden ihtiyacından çok daha fazlasını su içebilir ve geriye kalanını vücudunda depolar. Bundan başka devenin bağırsağında da özel hücreler vardır. Bu hücreler bağırsaklara gelen besinlerden suyu cezbederek kendinde saklar. Yine develer üzerlerinde ağır yük bulunmasına karşın tek harekette ayağa kalkabiliyor. Oysa başka dört ayaklı hayvanlar bu yetenekten yoksundur.
Devenin sırtındaki çıkıntıya hörgüç denir. Hörgüç enerji deposu gibidir. Hörgüçte biriken yağlar deveye çölün aşırı sıcağı ile baş etmesinde yardımcı olur. Yüce Allah devenin ayak tabanlarını öylesine esnek yaratmış ki hayvanın kuma batmasına mani olur. Öte yandan yine devenin ayak tabanında çölün yakan kumlarına karşı korunması için özel bir katman yer alır. Deve çöktüğü anda yere temas eden vücudundaki tüm bölümler ölü hücrelerden oluşan kalın bir tabaka ile kaplıdır. Bu yüzden çölün aşırı sıcağı devenin vücuduna zarar veremez.
Devenin vücut ısısı da 34 ila 42 derece arasında değişen bir hal arz eder. Ortamın sıcaklığı yükseldiği vakit devenin vücut ısısı da yükselir. Ve bu yüzden terlemez ve sonuçta vücudunda su kaybı söz konusu olmaz. İşte tüm özellikler deveyi yaşadığı doğal ortamı yani çölle uyumlu hale getirmiştir. Devenin özellikleriyle ilgili anlatılanlardan sonra açıktır ki bu hayvanın fiziki yapısı tamamen güdümlü ve çöl iklimine uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Öyle ki develer çölün aşırı sıcağına ve yine fırtına ve kasırga gibi afetlere karşı oldukça dirençli. Kuşkusuz tüm bunlar deveyi yaratan kimse tarafından tedbir edilmiştir. Peki ama kim bu hayvana bu özellikleri kazandırmış ve çöl yaşamı için hazır hale getirmiştir. Yüce Allah yaratıcı gücünü göstermek için tüm mahlukları yaratmanın yanında devenin yaratılışına da işaret ediyor. İnsanlardan deveye bakarak gereken dersi çıkarmalarını istiyor. Yüce Allah Gâşiye suresinin 17. ayetinde insanlar devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Şeklinde buyurur.
Evet, bu tür örneklerde hayvanlar aleminde çok rastlanır. Şimdi dilerseniz hep birlikte denizlerin dibine doğru bir yolculuk yapalım. Ve burada deniz hayvanlarının nasıl barış içinde bir arada yaşadığına şöyle bir göz atalım. Denizlerde bir nevi küçük balık vardır. Bu balıklar kendilerini köpek balığının vücuduna yapıştırır. Bu küçük balıklar köpek balıklarına yapışık kalarak kendilerini düşmanların elinden korur. Çünkü seyrek sayıda deniz hayvanı köpek balığına saldırmaya cesaret edebilir. Öte yandan bu küçük balıklar köpek balığının yemek atıkları ile beslenir. Ve yine köpek balığının vücudundaki parazitleri yiyerek köpek balığının derisinin temizlenmesine yardımcı olur.
Denizlerin dibinde Gobi adında küçük bir balıkla gözlere görmeyen bir çeşit karides arasındaki işbirliği de çok ilginçtir. Bu balık beslenmeyi giderken kör karides balığın kuyruğuna asılır ve onunla birlikte beslenmeye gider. Tehlike anında Gobi balığı kuyruğunu sallayarak kör karidesi uyarır ve birlikte kör karidesi saklanmak için yaptığı çukura girerler. Gerçekten kim bu iki canlıya bu kadar uyumlu ve barışçıl yaşamayı öğretti dersiniz? İşte burada Yüce Allah'ın gücü ve tedbiri ortaya çıkıyor. Öyle ki hatta denizin en derinlerinde bile kör bir karidesten bile gafil olmuyor ve bu mahlukun geçimini temin ediyor.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın gezilecek yerleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Pave şehrini ziyaret edeceğiz. Birlikte dinleyelim.
İran'ın merkezi olan Tahran'a yaklaşık 500 kilometre uzaklıktayım. Irak'la sınırı olan İran'ın en batı eyaleti olan Kermanşah'a geldim. Eskiden buraya Bahteran denirdi. İran'ın en sıcak ve en soğuk şehirlerinin Kermanşah eyaletinde olması ilginç. Özgün şehirlerinden biri olan Pave hakkında duyduğum İltifatlar beni Kermanşah ve Serpol-e-Zehab şehrinden sonra buraya sürükledi. Pave'nin Hezar Mahsule şehri olduğunu duymuş olmalısınız ve Kuzey İran'daki Mahsule köyü ve basamaklı evleri hakkında bir şeyler biliyor ve görmüş olmalısınız.
Şimdi Kuzey İran'daki Mahsule'nin birkaç katı büyüklüğünde bir şehrin yüksek dağlarda bulunduğunu düşünün. En yüksek noktasından eteğine kadar dağı kaplayan ve az rastlanan bir kentsel mimari oluşturan evler. Her evin çatısı kendisinden daha yüksekteki evin avlusudur. Kuzey-i Hecic olarak bilinen İmam Rıza Aleyhisselam'ın erkek kardeşinin mezarına ev sahipliği yapan güzel Hecic köyü gibi sadece Pave kenti değil, çevredeki tüm köyler aynı özelliğe sahiptir.
Ayrıca özgün tuzları ve kimyasal bileşimiyle bir su madeni olan güzel Bel Şelalesi bu köyde bulunuyor. Genel olarak bu bir arada yaşama ve doğa ile uzlaşma mümkün olan en iyi şekilde Pave kentsel mimarisinde ve çevresindeki köylerde görülür. Çünkü Pave, Şahun'un yüksek ve güzel dalları üzerine inşa edilmiştir. Burada düz yer az bulunur. Dalların eteğinde, vadide bol ceviz, nar, incir ve diğer meyve bahçeleri Zagros Sıra Dağları'na ait olan Şahu'ya göz kamaştırıcı bir güzellik kazandırmıştır. Bazen yaz ortalarına kadar Şahu'nun doruklarında kar görülür. Pave ve Horaman'ın Hevraman yüksek doruklarının bitki çeşitliliği ve örtüsü gerçekten görülmeye değer. Şahu'nun ilkbaharda özellikle Mayıs ayında rengarenk çiçeklerden oluşan bir hazinesi vardır.
Güzel çiçeklerden biri Şahu'nun yükseklerinde ve Pave'nin ateşgah bölgesinde çokça görülen ters laledir. Ateşgah Sasani döneminde Şahu'nun yükseklerinde Ahurmazda'ya tapınmanın bir simgesiydi ve şimdi yüzlerce ters lalenin yetiştiği yerdir. Bu güzel ve göz alıcı çiçek bu yeşil doğanın kalbinde öyle bir ağırbaşlılıkla kendini gösteriyor ki her görenin gözlerini kamaştırıyor.
İran doğası için değerli bir miras olan kırmızımsı turuncu büyük çan çiçekleri olan ters lalenin kalbinde bir efsane var. İnsanlar Gersivez'in kılıcı ile iyi kalpli Siyaveş'in boynunu vurduğunda ters lalenin olaya tanık olduğuna inanıyor. Bu olaydan sonra bu hikayenin hüznü laleyi etkiler. Lale kızarır ve tüm kaderleriyle başı aşağıya doğru eğilir. Ve Siyaveş'in masumiyeti için ağlar. Ters lalenin gözyaşları aslında ondan akan renksiz bir öz suyu. Bu hikayeden dolayı Pave ve Uramanat'a ters laleye Siyaveş'in gözyaşı çiçeği de denir. İran Kürtleri bu çiçeği kim koparırsa ona ilahi rahmet ve bereket kapılarının kapanacağına inanırlar. Bu nedenle ekmek kesen, ekmekten eden çiçek olarak da adlandırılır.
Tahran Radyosu.
İran tarihinde bu görülmeye değer ve ender çiçeğin izlerini görmek mümkündür. Sasani dönemi sütun başlıklarında ve Tağbostan'da da Sasani kralı kabartmasının yanında ters lalenin deseni görülmekte ve herkesi büyülemektedir. Sözün kısası ters lalenin başı Siyaveş'in hüznünden aşağıdadır ve bu hüzün Irak'ın İran'a dayattığı savaşa kadar devam eder ve her baharda varlığıyla kutsal sarma dönemi şehitlerinin kanlarıyla süslenmiş Pave toprağını bize hatırlatır. Güzelliğiyle bu aşık ve yaslı çiçek, bu aşk ve masumiyet ve yaslılık karışımıdır.
Pave'ye birkaç kilometre uzaklıktaki cazibelerden biri olan Kuri Kale mağarasından da bahsetmemiz gerekir. Bu mağara Asya'daki en büyük su mağarası ve İran'daki en uzun su mağarasıdır. İlk alan çeşitli şekillerde güzel sarkıtlarla çevrili büyük bir göldür. Her biri özel bir şekle sahip olan bu sarkıtlar bu mağaranın her bir bölümüne isim verilmesinin ana sebebidir. Örneğin Hazreti Meryem şeklindeki bir sarkık, bu mağaranın ilk salonunun Meryem salonu olarak da adlandırılmasının nedenidir.
Mağaranın 1000 metre derinliğinde dünyanın en güzel su havuzcuğuna sahip olan bir salon bulunmakta. Bu alanda her birine dokunduğunuzda müzik aletlerinden birine benzer ses çıkaran perde şeklinde sarkıtlar vardır. Bu yüzden bu alanın adı Beethoven salonudur. Biraz ileride parlak ve beyaz kristallerden yapılmış, gelinliğe benzeyen tortul sarkıtlar olan Eros adlı güzel bir salon vardır. 1700 metrelik derinlikte henüz halka hazır olmayan güzel bir şelale var. Bu mağaranın keşfedilmemiş kısımları çoktur ve gelecekte insanların ziyaret etmesi için derinliğinin daha fazla bölünmelerini hazırlayabilirler. Evrenin yaratıcısının sanatını olabildiğince keşfetmek ve tanımak isteyenlerin İran'ın görkemli şehri Pave'yi ziyaret edecekleri günlerin gelmesi dileğiyle. Dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerleri adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bazen haberlerde gençlerin çeşitli uluslararası arenalarda spor müsabakalarında büyük zaferler kazandıklarını duyuyoruz. Çalışkan, güçlü, gurur kaynağı olan gençler çeşitli spor dallarında ülkelerine zafer ve büyük sevinçleri armağan ediyor. Kuşkusuz bu tür başarılı gençleri yetiştirmek insanların kalbinde umut ve yaşamında sevinç kaynağı oluyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneği bu konuda şöyle buyuruyor. Aziz gençlerimiz, dünyanın çeşitli spor arenalarında İran İslam Cumhuriyeti'ni onurlandırıyor ve ben Aziz İslami İran'ın adını müstekbirlerin isteğinin aksine dünyanın spor arenalarında yankılanan ve İran İslam Cumhuriyeti bayrağı ve milli marşının gözleri ve kulakları okşamasına vesile olan tüm kahraman genç sporcularımıza ve antrenörlerine teşekkür ediyorum.
Spor çeşitli boyutları söz konusu olan önemli bir sosyal konudur. Nitekim sporun her geçen gün artan karmaşıklığı ve çeşitli işlevleri de bizleri bu konu üzerinde daha fazla durmamıza yöneltiyor. Günümüzde uluslararası arenalarda spor öyle bir konuma gelmiş ki, eğer sporun en naçizane getirisinin insan sağlığı üzerindeki etkisi olduğunu söyleyecek olursak, pek de yanlış söylemiş sayılmayız. Psikologlar günümüz mekanize hayatında ve insanların artan boş zamanlarında sporun en sağlıklı eğlence ve yeniden güç toplama bakımından insanlar tarafından kullanılabilecek uygun bir araç olduğunu belirtiyor. Öte yandan spor gençlerin ilgi duyduğu ve gereksinimlerini karşılayan önemli faaliyetlerden biridir. Uzmanlar da birçok talim ve terbiye ilkesini uygun kondisyon çalışmaları ile daha rahat bir şekilde telkin etmenin mümkün olduğunu ve bu alanda gençlerin bu etkiye daha fazla açık olduğunu kaydediyor. Sosyologlar da sporun gençlere yaptığı en büyük hizmetin onları cahilce değil de bilinçli bir şekilde sosyal bozukluklardan korumak ve toplumu sağlıklı hale getirmekten ibaret olduğunu vurguluyor.
Gerçekte gençlik neşesi, tazeliği, vücut sağlığı ve fiziksel gücün yeniden kazanılması ancak sporla gerçekleştirilebilir. Spor, insanlar ve özellikle gençler için sağlıklı ve neşeli eğlencelerden biridir. Güreş gibi bazı sporlar ise genç insandan mertlik, cesaret, haktaleplik ve zulüm karşıtlığı gibi duyguları geliştirir. Yüzme ve atıcılık ve binicilik gibi sporlarda insan cismi ve ruhunun yaşamın zorlu şartlarını ve sosyal bozukluklara karşı direnişini artırır, mücadele ve kendini güçlü bir şekilde savunmak için hazır hale getirir. İslam peygamberi bedeni güçlendirmeyi saadet vesilesi olarak yorumluyor ve sözü edilen sporları takdir ediyor ve bir vecizesinde şöyle buyuruyor: İlkeli atıcı olun. Çünkü sizin en iyi eğlencelerinizden biridir.
Gençlik, insan vücudunun geliştiği ve yetenekleri ve kapasiteleri filizlendiği bir dönemdir. Ve insanın tüm kabiliyetleri yaşamının bu önemli döneminde ideal seviyesine ulaşabilir. Gençlerin fiziksel gücü inkar edilemez bir gerçektir. Nitekim tüm aileler ve insanlar bunu hisseder ve gençlerin çocuklara ve yaşlılara nazaran daha güçlü olduğunun bilincindedir. Buna karşın esas mesele gençlik gücünden nasıl yararlanıldığı ve genç insanın bu gücünü hangi yolda kullandığıdır. İslam dini gençlere fiziksel gücünü nasıl doğru yollarda kullanabileceğini göstermiştir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Talut'un komutan olarak seçilmesinin sebebini Talut'un bedensel gücü şeklinde beyan ederken şöyle buyuruyor:
Allah sizin üzerinize onu seçti. İlimde ve bende ona üstünlük verdi.
Tahran Radyosu.
Talut fiziksel yapı itibariyle uzun boylu, iri yapılı ve güzel fiziği ve güçlü adaleleri olan biriydi. Ve aynı zamanda ruhi açıdan da oldukça zeki, bilge ve tedbirli bir insandı. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de Talut'un bu özellikleri yüzünden İsrail oğulları arasında komutan olarak seçildiği ifade edilir. Nitekim Talut kısa sürede şayeste bir komutan olduğunu da ispat etti. Her halükarda fiziksel güç genç insanların en belirgin özelliklerinden biridir ve değeri doğru idrak edilmesi ve doğru yolda kullanılması gerekir.
Allah Resulü Uhud Savaşı başlamadan önce 15 yaşın altındaki erkek çocukları Medine'ye geri yolladı. Hatta 15 yaşını tamamlamış olan Samure bin Cendep ve Rafi bin Hadic'in de geri dönmelerini emretti. Ancak Rafi'nin iyi okçu ve Samure'nin de Rafi ile güreşte onu yendiğini öğrenince her ikisine savaşa katılma izni verdi. Allah Resulü gençlerde mertlik ve yiğitlik ruhunu geliştirmek amacıyla bazen gençlerin arasında bir takım müsabakalar düzenlerdi. Örneğin o Hazret İslam ordusu Tebuk Savaşı'ndan döndüğünde binicilik yarışı düzenledi ve kendi devesini Usame'ye verdi. Usame bin Zeyd Allah Resulü'nün ünlü devesi Gazba'ya binerek tüm rakiplerini geride bıraktı. Deve Resulullah'a ait olduğundan halk Allah Resulü kazandı diye haykırıyordu. Fakat Peygamber Efendimiz yüksek sesle şöyle buyurdu: Usame kazandı.
İslam peygamberi ahlaki ve ruhi açıdan kahramanların yetiştirilmesine büyük önem verirdi ve müsabakalarda hakimlik yaparken sahabeyi faziletlerin arenasında da kahraman olmaya teşvik ederdi. Rivayetlere göre günlerden bir gün Allah Resulü Medine'de bir mahalleden geçiyordu. O sırada bir grup genç güçlerini sınıyordu. Şöyle ki kimin gücü daha fazla olduğunu anlamak üzere gençler sırayla büyük bir taşı kaldırıyordu. Bu müsabakanın bir hakime ihtiyacı vardı. Gençler Allah Resulü'nü görünce şöyle dediler: Resulullah'tan daha iyi hakim olamaz. Ya Resulullah, siz burada durun ve bizlerden hangimizin bu taşı daha iyi kaldırdığına karar verin. Allah Resulü kabul etti ve müsabaka sona erince de şöyle buyurdu: Peki şimdi sizlerden hanginiz en güçlü olduğunu söyleyeyim mi? En güçlü insan öfke sırasında öfkesi ona galip gelmeyen, bilakis O öfkesine hakim olan ve öfkesini Allah rızasının dışında bir yola yönlendirmeyen ve öfkesine musallat olmasını bilendir. En güçlü insan bir şeyden hoşlandığı vakit bu hoşlanma onu Allah rızasından gafil etmeyen ve kendi rızasını ve hevesini ve rağbetini kontrol edebilendir.
Eğer sadece cismi geliştirmekle sınırlı kalmazsa, genç sporcular ruhi açıdan da gelişir ve bu da onları makul olmayan zevklerden ve şehvetlerden sakındırır. Bu şekilde yetişen gençler ruhi açıdan soluk ve depresyon içinde korkmaz ve gençlik çağının neşesinden ve enerjisinden bol bol yararlanır. Bu gençler büyüklerimizin sağlıklı akıl, sağlıklı bedendedir tabirinin en güzel mısdağıdır. İran'da geleneksel sporlar bu tür sporların en belirgin örnekleridir. İran'ın geleneksel sporlarında kondisyon çalışmasının yanında gençlere mertlik ve yiğitlik ruhu da aşılanır. Geleneksel sporların pehlivanları halkın gözünde büyük saygı görür, herkes onlara güvenir. Bu pehlivanlar fiziksel gücün yanı sıra güçlü irade ve cesarete sahip insanlardır. İran'ın geleneksel sporların ünlü pehlivanı Purya Veli, gerçek pehlivan, nefsine hakim olan, zayıfları hoş görmeyen, yere düşenin elinden tutan kimse olduğunu vurguluyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei de sporun ve sonuçta cismin sağlıklı olmasının kesin bir zaruret olduğuna inanıyor ve gençlere şu tavsiyede bulunuyor. Spor yapmak isteyen, spor için hazırlıklı olan gençlerden onlarda bulunan bu duyguyu ciddiye almalarını istiyorum. Şimdiki kuşağımız manevi gelişmelerin yanında İslam İnkılabı'nın bizlere sunduğu fikri gelişmelerin yanında cismi açıdan da hazırlıklı olmalıdır. Cismi sağlık ve güç, mana ve maneviyat ve düşünce ve yüce emellerin ehli olan insanlar için gerekli bir konudur ve oldukça yararlı sayılır ve onlara işlerinde yardımcı olur. Bizde sporun gençlik çağındaki önemi itibariyle sağlıklı, neşeli ve güçlü bir genç kuşağı şahit olmayı temenni ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Bela Öğütleri. Nehcül Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 10. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. İnsanın fıtri özelliklerinden biri kendini sevmesidir. Tabii ki bu özellik insanların birçok davranışının kaynağıdır. Hatta Allah'a yönelme ve Allah sevgisi bile bu eğilimde gizlidir. Zira her insan en yüksek saadet ve kemale ulaşmak ister. Öyle bir saadet ki hem bu dünya hem ahiret dünyasındaki hayatını garantilesin. Kendini seven insan başkalarının kendisi hakkındaki görüşüne, insanların onun hakkında nasıl bir yargıda bulunduğuna önem verir. Kutsal İslam dini de insanların görüşüne önem verir. Nitekim birçok rivayette şöyle belirtiliyor. Eğer bir insan ölür ve mümin 40 insan cenazesinde hazır bulunarak Allah'ım biz ondan iyilikten başka bir şey bilmiyoruz ve sen onun durumunu bizden daha iyi bilirsin derse Allah da o ölüye rahmet gözüyle bakar ve şöyle buyurur. Ben sizin onayınızı kabul ediyor ve bildiğim ve sizin bilmediğiniz günahlarını bağışladım. Ayrıca Allah Resulü'nden bir nebevi hadiste şöyle aktarılıyor. Ölümünden sonra mümin insan amel defterinde yazılan ilk şey halkın onun hakkında söyledikleridir. Eğer iyi söylerlerse iyi yazılır, eğer kötü söylerlerse kötü yazılır. İnsanların rızasını kazanmak hem yaşam hem ölümden sonra hakkımızda iyi düşünmelerini sağlamak için en iyi yollardan biri hüsnü muaşirettir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehçül Belâ'nın 10. hikmetli sözünde bu konuya değinerek şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. Bu sözün en bariz örneği Resulullah Efendimizin kutsal varlığıdır. Zira hem hayattayken hem rıhletinden sonra insanlık dünyasının en sevilen şahsiyetlerindendir. İslam peygamberi halk arasında çok seviliyordu. Öyle ki abdest alırken Müslümanlar mübarek yüz ve ellerinden akan fazla suyu almak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Hudeybiye anlaşması sırasında Mekke'de Kureyş'in büyükleri kendi temsilcileri olarak Urve ile Bin Mesud'u barış anlaşmasını imzalamak için Resulullah'ın nezdine gönderdiler. Kendisi sahabenin Resulullah'a olan derin aşk ve sevgilerini görünce Kureyş büyüklerine şöyle dedi. Ben büyük krallar gördüm. Habeşistan kralı, Roma imparatoru ve Kasra'nın gücünü gördüm ve fakat hiçbirinin konumu ve sevilmesini Muhammed'in sevildiği kadar görmedim. Ben kendi gözlerimle yarenlerinin aldığı abdestinin bir damlasının bile yere düşmesine izin vermediklerini ve teberrük için aralarında bölüştüğünü gördüm. Onlar asla ondan el çekmezler. Bu yüzden Kureyş'in büyükleri bu durumda düşünmeleri gerekiyor. Korkarım onunla muhalefette yenilir ve zillete düşeriz. Bu Resulullah'ın hayattayken ne kadar çok sevildiğinin küçük bir örneğidir. Resulullah rıhletinin ardından daha çok sevildi. Öyle ki tüm düşmanlıklara rağmen milyarlarca insan ona aşk besliyor ve onun peygamberliğine şahitlik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehçül Belâ'a öğütleri başlıklı programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.